Ayrım 19. Savaşın bitimini izleyen 1919'da İstanbul, İttifak kuvvetlerine bağlı askerlerle dolmuştu. Her yerde donuk haki elbiseleri ile bu askerleri görmek mümkün. Nereye gitseniz İngilizlerin peltek sesini duyuyorsunuz. İngiliz, Fransız ve İtalyanlardan oluşan ekipler tüm polis karakollarını ve gümrük kapılarını tutmuşlar, her konuda yol yöntem gösteriyor, direktif veriyorlar. Bir gün annem Beyoğlu'ndan iki haberle döndü. Birincisi kendisiyle ilgiliydi. El işlemeleri öylesine beğeniliyordu ki bu defa çok kabarık bir sipariş almıştı ve bundan böyle babaannemin yardımını istiyordu. Babaannemin canına minnet. Neden yardım etmesin? Gerçi annemin yaratıcı gücü onda yok. Ama el işi yapmakta en az onun kadar hünerli. Hatta denilebilir ki ayrıntıları annemden daha çok özen gösteriyor. Annem duygusal, desen çizerken bizler dahil her şeyi unutabiliyor. Desenlere gelince bunlar fevkalade canlı ve çekici. Kullandığı çarpıcı renkler kumaş üzerinde işlenmiş değil de sanki fırçayla boyanmış gibi duruyor. Pek çok yabancı kadın yaptığı işin örneğini istiyor ama o bir yaptığını bir daha tekrarlayamıyor, ancak yeni desen yaratıyor. Çalıştığı gün kendisini nasıl hissediyorsa çizdiklerinde bunu görebiliyorsunuz. Bazen bakıyorsunuz yalın, karmaşıksız bir desen, bir başka gün bakıyorsunuz ayrıntılara boğulmuş yoğun bir desen. Ne yaratırsa alıcılara sunuyor, artık ister alırlar ister almazlar. Merak ederdim bu yabancı kadınlar annem hakkında ne düşünürler acaba diye. İnce uzun, mağrur, küçük ama yaygın burunlu, kalemle çizilmiş gibi düzgün kaşlı, yüzünde peçesi olmayan bir Türk kadını. Üstelik çat pat Fransızca konuşuyor. Bugün peçeli bir kadın ne denli yadırganırsa, o günlerde peçesiz kadın öylesine yadırganacak bir olaydı. Beyoğlu'ndaki pek çok mağazadan bir ufak atölye açmasını önermişlerdi ama Gül geçmişti buna. Benim aklım atölye çalıştırmaya ermez diyordu. Annemin el işlerine duyulan hayranlığı geriden izlemekte olan babaannem de atölye açılmasına taraftardı. Hatta kendi yatak odasını bu amaçla kullanılmak üzere vermeye hazırdı. Başka bir köşede yatmaktan yüksünmeyeceğini bin yemin ediyordu ama annem bir türlü razı olmuyordu. Lafın kısası, 1919 yılında annemin eve kazandırdığı para sınırsızdı. İkinci haber ise Mehmet ve benle ilgiliydi. Evinde sünnet edildiğimiz yüzbaşının karısıyla annem Beyoğlu'nda karşılaşıyor. Adam artık general olmuş. Divan-ı Harp'tekilerle ilişkileri var. Karısı anneme bunca yıl sonra rastlayınca kahve içip sohbet etmek üzere evine çağırıyor. Yüzü peçesiz annem aceleyle kocasının emir eri tarafından kullanılan hizmet arabasına sokuyor. Annem o zamana kadar hiç arabaya binmemiş. Öyle korkuyor ki Beyazıt'a varıncaya kadar ağzını açmıyor. Sonradan bize özellikle arabanın hızından korktuğunu açıklamıştı. Karşıdan gelen her otomobil yanlarından geçerken yüreği hop etmiş, gözlerini kapatıp duaya başlamış. Bu kadınsı tutuma Mehmet de ben de çok şaştık. Ah bir biz olaydık onun yerinde. Ama tramvaydan korkmuyorsun dedi Mehmet küçümseyerek. Bir kere tramvaylar ray üstünde hareket ediyormuş. Korkacak ne var? Üstelik otomobil kadar da hızlı değilmiş. Kahve içerken generalin karısı bizleri sormuş. Eğitim konusundaki güçlükleri duyunca askeri okula gönderilmemiz fikrini ortaya atmış. Nereye, nereye diye sordu babaannem. Belki o da bizim gibi duydu ama kulaklarına inanamadı. İçimde heyecanın yarattığı bir kıpırtı olmuştu. Annem sabırla tekrarladı. Askeri okula. Kocasının yakın bir arkadaşı divan-ı harpteymiş. Gerekirse ondan yardım istenebilirmiş. Bir ortaokul kurma lafı dolaşıyormuş ortalıkta şimdi. Öyle bir ortaokul ki sadece Türk çocuklarına açık. Böylelikle yüksek kısmaz yalnızca Türklerin girişi sağlanacakmış. Mehmet'e döndüm ve övünerek açıkladım. Ben general olacağım. Mehmet daha alçak gönüllüydü. Ben de doktor. Yaralıları iyileştireceğim. Laf aramızda söylediğini yapan da o oldu. Ben değil. Düşündüklerini açıklamaktan çekinmeyen ama bu defa askeri okul hakkında pek bir şey bilmediği için açıklayacak fikri olmayan babaannem sordu. İyi ama askeri okulda ne biçim bir eğitim alacaklar ki? Ben nereden bileyim? Annem verdiği haberin daha canlı bir şekilde karşılanmamış olmasından sıkılmışa benziyordu. Zaten nasıl bir eğitim olduğu o kadar da önemli mi? Alsalar alsalar askeri eğitim alacaklardır. Bu arada birbirlerini öldürmeyi de öğrenirler elbet. Zavallı Mehmet her söylediğini gerçek sanırdı. Sakin bir sesle lafa karıştı. Ben kimseyi öldürmeyeceğim. Acaba general bizi okula sokabilecek mi? Askeri okulda bizi çok görkemli bir yaşantını beklediğine inanıyordum. Bu yüzden ileriki yıllarda büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktım. Generalin karısı divan-ı harpteki dostlarını görecek bu öğleden sonra. Konuyu adama açacak. Vay terbiyesiz kadın vay. Babaannem kadının aile dostlarıyla gizli bir ilişkisi olduğunu sanmış, nefretini gizleyememişti. Hepimiz gülmeye başladık. O akşam emir yeri generalden bir mektup getirdi. Askeri okuldan sorumlu arkadaşına durum açılmış, bizler ve başımızdan geçenler hakkında bilgi verilmiş. Arkadaşı ertesi gün bizi dairesinde görmek istiyormuş. General, anneme bu fırsatı kaçırmamamızı öneriyordu. Annem düşünceli bir şekilde mektubu katlarken, ziyaretimize gelmiş olan eski komşumuz dul kadın, artık şeytanın bacağını kırdığımızı, işlerimizin yolunda gitmekte olduğunu ileri sürdü. Galiba hakkım var dedi annem. Ama bu öğleden sonra duyduğuma göre askeri okulda da savaş sonrası her şeyi allak bullakmış. Eğitimin düzene sokulması bir süre alacaktır diyorlar. Gene de tabii kaçırılmayacak bir fırsat bu. Aklıma berber dükkanı geldi, gülmeye başladım. Annem içimden geçenleri okumuş gibi bana baktı. Ah, hiç değilse okulda kıracak kahve fincanı bulamayacaksın. Ertesi gün öğleden sonra harp dairesine gittik. Mehmet'in de benim de içimizde korkuyla karışık bir heyecan. Üstelik açız. Öğle yemeği yiyememiştik. Annem ise sinirli ama sinirini gizlemeye çalışıyor. Bir asker bizi generalin yardımcısının odasına götürdü. Pek yakışıklı, genç bir subaydı bu. Anneme adını ve niçin geldiğini sorarken yüzü kızarıyordu. Annem istenilen bilgiyi kendisine verince bize oturmamızı söyledi ve nazik bir şekilde yandaki odaya geçti. Belli ki generalin asıl yeri orası. Annem iki yanağında iki yuvarlak kırmızılık, iskemlede değnek yutmuş gibi otururken biz de Mehmet'le dimdik ayakta bekliyoruz. Yardımcı döndü ve generalin bizi hemen göreceğini bildirdi. Açık tuttuğu kapıdan annem geçerken gözlerini saygıyla yere indirdi. Kapıdan içeri en son ben girdim ve girerken de dönüp subaya bir göz attım. Gördüm ki şaşkınlıkla annemin arkasından bakıyor. Yüzü açık bir Türk kadınla ilk defa rastlıyor olmalı. General uzun boylu zayıf bir adamdı. Parlak beyaz saçları, kültürlü olduğu izlenimi veren bir yüzü vardı. Anneme yaşlı adamların sadece genç ve güzel kadınlar için sakladığı o yumuşak ifadeyle baktı. Rahat bir koltuk çekti oturması için, bize de daha sertlerini gösterdi. ''Vay efendim, bu küçük hastane sizin mi?'' diye neşeli bir sesle sordu. Annem böyle olduğunu bildirdi. ''Yok canım, demeyin.'' Sanki çok şaşılacak bir şey öğrendi. Eski arkadaşım General Z'ye sizden söz etti. Gençliğimde kayınpederinizi tanırdım ben. Ne saygıdeğer bir kişiydi rahmetli. Savaşta eşinizi kaybettiğinizi de öğrendim. Başınız sağ olsun. Epey zor bir dönem geçirdiniz herhalde. Kayınbiraderim de sizlere ömür oldu efendim. Ya çok kötü. General'in yüzü bu defa üzüntülü bir hal aldı. Masanın üstündeki ufak bir kağıt parçasıyla oynuyordu parmakları. Bir süre ortak tanıdıklardan söz ettiler. Sonra general bana döndü. Demek adın İrfan. Söyle bakayım, kaç yaşındasın oğlum? 10 efendim diye belli belirsiz bir sesle cevap verdim. Anneme döndü. Ah bu savaş. Bu çocuk 3 sene önce okula başlamalıydı. Neyse ki akıllı görünüyor. Bakalım bir şeyler yapacağız herhalde. Sonra birden gene bana döndü ve subay olmak istiyormuşsun diye duydum, doğru mu? Diye sordu. Evet efendim, sizin gibi general olmak istiyorum. Güldü. Eh olursun belki. İstendiği sürece yapılmayacak şey yoktur. Bu defa Mehmet'in çenesinin altını gıdıkladı. Peki küçük oğlumuzdan ne haber? Ne de çok büyük babasına benziyor. Hayret. Bir süre Mehmet'in hiç açık vermeyen yüzünü inceledikten sonra sordu. Senin adın nedir? Mehmet efendim diye kekeleyerek cevap verdi kardeşim. Bu yakın ilgi karşısında kıpkırmızı olmuştu. Peki sen ne olmak istiyorsun? General mi? Hayır efendim. Doktor olmak istiyorum. General anneme döndü. İki akıllı çocuk kararlarını vermişler bile. Ben onların yaşındayken sokak satıcılığına özenirdim. Nedeni de satıcıların hep atlarının olmasıydı. Ben de bir at edindim büyüdüğümde ama satıcılığı seçtiğimden değil, süvari çıktığım için. O nedenle Allah insana istediğini verir diyorum. Şu yoldan veya bu yoldan. Şanslısınız sanım efendi. Geleceğin generali ve doktoru önünüzde duruyor. Başınızı okşadı ve yardımcısını çağırmak üzere zile bastı. Sizinle yardımcım ilgilenecek. Sonra bir sır verir gibi alçak sesle ekledi. Bu işi benden daha iyi becerir, merak etmeyin. Yardımcı subayın odasına geçtik. Çocuklara askeri eğitime vermek isteyeceğinizi belirten bir belge imzalamanız gerektiğini biliyorsunuz, değil mi hanımefendi? Hayır. Subay gene kıpkırmızı oldu. Annemin yüzüne bakamıyordu. Generalim anlatmadı mı bu kısmını size? Hayır, anlatmadı. Hay Allah dedi yardımcı titiz bir şekilde. Boğazını temizledi, sonra önündeki kağıt parçasını gösterdi. Bu kağıt çocukların önce Kuleli Askeri Okulu'nda ve daha sonra Harbiye'de devlet tarafından okutulacağına dair teminat vermektedir. Tabii sınavlarını geçmeleri şartıyla. Karşılığında 15 yıl süreyle orduda mecburi hizmetleri var. Şayet bitirme sınavlarını başarıyla geçemezlerse bu süreyi çavuş olarak yapacaklardır. Er oldukları takdirde yükselme şansları yoktur. Pek de zormuş diye mırıldandı annem. İçine kuşku dolmuştu. Bu kontratı imzalarsam oğullarım hayatından 25 sene imzalamış oluyorum. Sınavları geçip geçemeyeceklerini ben şimdiden nasıl bileyim? Subaya baktı. Askeri eğitimde kendi geçirdiği yılları anımsayan subay gülümsedi. Subay olmak isteyenler kesinlikle sınavları geçiyorlar hanımefendi. Annem de gülümsedi. Eminim haklısınız. Yine de bir imza ile onların bağımsızlığını ellerinden almadan önce biraz düşünmek isterim. Bu kontratlar ne zaman imzaya hazır olacak? Önce bazı formalitelerin tamamlanması gerekiyor. Sanırım bu işlemler 2 hafta içinde biter. 2 haftada karar vermek için bana yeter. Ne oluyor? Yine annem kadınsı korkularına yakalanıp ayağımıza gelen fırsatı mı tepiyor? Lafa karışmadım ama parlak üniformalı bir general olma düşlerim elden gidiyor diye tasalandım. Generalin yardımcısı polisten, muhtardan ve sağlık müdürlüğünden alınacak belgelerin yanı sıra 12 fotoğrafa da gerek olduğunu anlattı. Sonra sıkılgan bir biçimde ekledi. Efendisi düşünmeyin, bunu General Z zaten verdi. Teşekkür ederim. Annemin sesinde hafif alaylı bir ton vardı. Biz odadan çıkarken subay gene eğildi, gene gözleri yerde, gene hareketleri ölçülü. Bunu evde geçirdiğimiz birkaç tartışmalı gün izledi. Annem son derece inatçı bir şekilde davranıyor, kimseden öğüt kabul etmiyordu. Orduda bulunduğumuz sürece geleceğimizi güven altına alındığını düşünen babaannem ise bu gürültünün neden çıkarıldığını anlayamıyordu. Diğer okullarında yakında işler bir duruma geçeceğini nasıl anlamazsınız anneciğim diyordu annem. İyi bir eğitimse oralarda da mümkün. Üstelik karşılığında 20 yıl gibi bir yükümlülük yok. Ben diğer okullara gitmek istemiyorum diye ağladım. Annemin mantığını kabullenemiyordum. Yalvarmaktan başka çare kalmamıştı. Ben subay olmak istiyorum. Lütfen. Aradan kararsız birkaç gün geçti. Bir gün tamam askeri okul olacak deniyor. Ertesi gün yok orası olmaz diye kestirip atılıyordu. Komşular da ateşli ateşli yorumlar yapıyor, fikir yürütüyorlardı ama annem onları dinler mi? Kulaklarını söylenenlere tıkılmış, kimselere güvenmiyor. Bu arada Beyazıt polis karakoluna, muhtara, muayene için hastaneye gidiyor ve gerekli kağıtları düzüyoruz. Karar verildiğinden değil, eğer verilirse diye. Bir gün yandaki camiye gittim, soğuk, sessiz alanda dua ettim. Bilinen dualardan ziyade kendi istediklerimi söyledim. Allah'ım ne olur askeri okula gideyim. Ne olur, ne olur ya Rabbim. Coşkuyla aynı şeyleri bir daha söylüyordum. Allah sesimi duymuş olacak ki o akşam fotoğraflarda gelince annem her şeyi dikkatlice düşündüğünü ve kuleliğe gitmemizin bizim yararımıza olacağını açıkladı. Ardından harp dairesine bir kez daha uğradık. Biz yardımcı subayın odasında beklerken annem generalle baş başa bir görüşme yaptı. Adam onu kapıdan geçirirken memnuniyetini dile getirdi. Bence çok yerinde bir karar verdiniz. Size de oğullarınıza da hayırlı olsun. Kontratlar imzalanınca derin bir nefes aldım. Bundan sonra istesen de artık geriye dönüş yok. Benden daha mutlu bir insan var mı yeryüzünde şimdi? İşte o güzelim, uzun, beyaz, çarpıcı binada okuyacaktım bundan sonra. Yardımcı subay da ciddi bir tavırla ellerimizi sıktı. 15 Mayıs'ta okula başlıyorsunuz. Benimle çocuk değil de büyükmüşüm gibi konuşmuştu. Mutluluktan titredim. 15 Mayıs 1919 Türk tarihinde önemli bir gündür. Mustafa Kemal bugün Samsun'a giden bir gemiyle yola çıkmıştır. Aynı gün İngilizlerin Akdeniz filosu amirali Yunanların İzmir'i işgal ettiklerini açıklamıştır. İşte gene aynı tarihte biz de Kuleli'ye ilk adımı attık. Körpe vesilik kişiliğimizi yapıcı kılacak uzun yıllar var önümüzde. Ama biz de Türk tarihinin önemli bir gününe kendi açımızdan sahip çıkabiliyoruz. 15 Mayıs'ta güzel bir sabah başladı. Babaanneme beraber camiye gittik ve orada üçümüz de değişik nedenlerle dua ettik. Babaannem Allah'tan bizlere başarı ve sağlık diledi. Biliyorum çünkü dualarını yine yüksek sesle ediyordu. Bilmem Mehmet doktor olmayı mı diledi? Onun düşüncelerini okumak zordur zaten. Benim söylediklerime gelince gayet basit. En sonunda Kuleli yolunu bizlere açtığı için Allah'a şükrettim. Sana şükürler olsun Allah'ım. Sana şükürler olsun Allah'ım. Ve yüce varlığını içimde hissettim. Ne zaman geri döneceğimizi bilmiyorduk. O nedenle sokaktakilerle teker teker vedalaştık. Yaşlı kadınlar gözyaşı döktüler. Yaşlı adamlar gençliklerini anımsayarak gidecektiler. Sonunda Galata Köprüsü'ne ulaştık. Bizi düşlerimizdeki yere götürecek olan Boğaz vapuru oradan kalkıyordu. 10 Mayıs sabahı evimizi ve yakınlarımızı geride bırakmak içimizde biraz olsun burukluk yaratmış mıydı acaba? Gerçi bu kadar yıl sonra geriye bakıldığında bu gibi incelikler kolayca anımsanmıyor ama sanmıyorum. Elimiz, yüzümüz öylesine temiz, üstümüz öylesine bakımlıydı ki eminim o sabah bizi görenler çok önemli bir yolculuk yaptığımızı anlamışlardı. Galata Köprüsü'nde rastladığımız her Fransız ve İngiliz askerine baktığımda annemin bizler için seçtiği gelecekle gururlandım. Bir gün ben de bir Türk subayı olarak böyle üniformalar içinde ve omzumdaki apoletlerle dimdik yürüyecektim. Annem vapur biletlerini benim ağzıma ses çıkarmadı. Kendimi çok önemli hissediyordum. Şu gişedeki hımbıl memur bu yüce duygulardan ne anlar? Çengelköy için 3 bilet istediğimde bana herhangi biri gibi davrandı. Yarının generali karşısında duruyor, haberi yok. Aldırmadım. Alt tarafı cahil bir adam o. Ne olacak? Sadece anneme ve Mehmet'e kulede yapacaklarımı yüksek sesle anlatmaya başladım. Annem hemen çıkıştı. Şşşt, ayıptır, öyle konuşma. Olabilir, ayıptır diye duygularımı da bastıramam ya. Vapurda simit aldık, Sarıyer'in açıklarından geçiyoruz. Bir an için babamın acısını içine gömmüş yüzü gözlerimin önüne geldi. Sonra Ayşe yengeyi gördüm, gülümseyerek hoş geldiniz derken Ahmet amcamı görmek istedim, tüm gayretime rağmen görünmemekte direndi. Sarıyer, Boğaz Vapuru'nun yarım saatte geldiği bir yer olmaktan çıktı. Sarıyer'e varmak için 4 yıl gibi uzun bir süre geriye gitmek gerek. Sarıyer artık bizim için Sarıyerliler kadar ölü bir semt. Mehmet'e Sarıyer'i ve Ahmet amcayı anımsayıp anımsamadığını sordum. Onda en ufak bir iz kalmamış. Anıları geri getirmeye çalışıyorum. Vapurdan görünen o eski kırmızı damlı ev. Hani savaştan önce gelirdik ya, oyuncak dürbünlerdeki renkli şekiller gibi eski resimler gözlerimin önünde değişip duruyor. Bahçedeki manolya ağacı, yağmurdan sonra güneşte pırıl pırıl yanan çimenler, Fidel ve Jolie, yengemin göz bebeği olan asma üzümleri. Sarıyer'i sanki hala orada yaşıyormuşum gibi Mehmet'e anlatıyorum. Ahmet amca ile Boğaz'ı balığa çıkardım. Pek bir şey yakalayamazdık ama ay ışığında eve doğru kürek çekmek öyle zevkliydi ki. Bazen karşı taraftan ta buraya kadar gelen insan seslerini duyardık. Hiç unutmamışsın hayret dedi annem. Öyle güzel anlatıyorsun ki oğlum, ben bile o günlere geri döndüm bir an için. İnşallah seni askeri okula vermekte yanlış bir iş yapmıyorumdur. Acaba normal okulu seçseydik daha mı iyi ederdik? Kesinlikle değil anneciğim. Kuleli'ye gitmeyi ben istedim. Başka bir okul düşünemiyorum. Göreceksin, subay olacağım. Hatta ileride general bile yapacaklar beni. O zaman seni koluma takıp gezdireceğim. Görenler aman ne genç annesi var diye parmak ısıracaklar. Annem güldü. Hayal gücünde ne kuvvetli. Çengelköy'e varınca vapurdan indik. Hedefe o kadar yaklaşmıştık ki artık kendimize güvenimiz azalmaya başlamıştı. Annem turnikede biletleri toplayan adama yol sordu. Kuleli'ye nasıl gidilir? Askeri okula. Sola dönün derken memur Mehmet'le bana şöyle bir göz attı. Buradan 5 dakika, büyük bir bina, hemen göreceksiniz. Çengelköy'ün sessiz tozlu sokaklarına düştük. Kıyı boyunca ağaçlı, öğle güneşi altında artık beyazlaşan yolda ilerliyoruz. Saray benzeri okul sağ tarafta birdenbire belirip büyüyüverdi. 1919 yılında Mayıs ayının 15'indeyiz ve Mustafa Kemal'in küçük takısı Samsun'a doğru yol alıyor. Biz ise tertemiz bir gökyüzünün altında beyazlığıyla göz kamaştıran kuleliğe yürüyoruz. Öndeki taş merdivenlerden çıkmaya başladık. Yüreğim gümbür gümbür. Bekçi kulübesindeki nöbetçi asker bizi durdurup geliş nedenimizi sordu. Annem harp dairesinin bilgisi çerçevesinde bizi okula öğrenci olarak getirdiğini açıkladı. Burası yüksek kızım. Sizin gideceğiniz yer tepede. Ha bu yolun sonunda. Büyük gri bina. Kolaylıkla bulursunuz. Yokuştan kanter içinde çıkıyoruz. O beyaz pırıltılı yapının bizim okul olmaması canımı sıkıyor. Gideceğimiz yere nefes nefese varıyoruz ama geniş bir demir kapı girişimizi engelliyor. İçeride çocuk sesleri, birkaç çocuk bizi göstererek yaklaşıyor. Kapının yanında bir gözcü kulesi var. Oradan bir asker bağırıyor. Hüseyin Ağa, Hüseyin Ağa. Beyaz sakallı, iki büklüm bir ihtiyar yaklaşıp söylene söylene kapının sürgüsünü açıyor ve ne istediğimizi soruyor. Artık annemin sabrı kalmamıştı. Yüzüne dalga dalga yapışan saçları şöyle bir geriye ettikten sonra ters bir şekilde bilgi verdi. Adam hemen kendisine geldi fakat bu defa da annemin peçesiz yüzüne takıldı, şaşkınlıkla bakıyor. Neden sonra önümüze düşüp kameraya altında oturacak yer göstermeyi akıl etti. Gidip yüzbaşıyı bulacak ama homurdanmasına bakılırsa yüzbaşı öyle kolayca bulunanlardan değil. Annem sıcaktan yorgun düşmüş bir halde oturdu. Ben dolaşıp etrafı incelemeyi daha uygun buldum. Kapının yanına yaklaşmıştım ki dışarıda iki adam bir arabadan kuzu eti çıkarmaktalar. Bir başka adam sırtında bir çuval taşıyor. Çuvalın deliklerinden anladığıma göre bu da ıspanak. Aşçıya benzer birisi kuzu için kıyasıya pazarlık halinde. Adamlar atların ayakları arasında hürleyerek dolanan sokak köpeklerini tekmeyle uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Mehmet beni çağırdı. Annemi bıraktığım noktaya döndüğümde Hüseyin Ağa'nın bizi yüzbaşıya götürmek üzere beklediğini gördüm. Ana binaya yaklaştık. Solumuzda uzun tek katlı bir yapı var. Duyulan kapkacak sesleri burasının yemekhane olduğunu belirtiyor. İçeriden müthiş bir gürültü gelmekte. Üstü başı dökülen birkaç delikanlıyı oraya girerken görüyoruz. Çoğu kıyasıya esmer, hele bir tanesi marsık gibi. Canım sıkılıyor. Araplarla birlikte mi okuyacağım yoksa? Oğlanlar Mehmet'le bana alay eder gibi bakıyor ve aralarında konuşuyorlar. Aralarından biri bize bir şeyler bağırıyor ama ne dediğini anlamıyorum. Bu kesinlikle Türk değil. Türk olmayan kaç kişi var burada acaba? Yüzbaşı bizi kapıda karşılıyor. Elinde kocaman bir sopa, soluk yüzlü, sinirli bir adam. Okuldaki azgınlardan korunmak için parmakları sopayı sıkıca kavramaya alışmış. Bizi içeriye buyur ediyor ve oturmamız için sarsak iskemleler gösteriyor. O da anlatılamayacak kadar kirli ve dağınık. Yüzbaşı kekeleyerek konuştukça sabırsızlanıyorum. Masasındaki kağıtları eşeleye eşeleye sonunda bizimle ilgili olanları buluyor. İrfan'la Mehmet mi? Annem başını sallıyor. Türk ve Müslüman mı? Bunu sorduktan sonra arkasına yaslanıp bakıyor. Evet. Oh çok şükür. Okulda iki Türk çocuğu daha diyor ve gene anneme bakıyor. Korkarım buraya daha iyice yerleşemedik. Yapılacak çok iş var ama bu ara doğudan getirilen Kürtlerle Ermenilerden fırsat bulamıyoruz ki. Daha pek Türk öğrencimiz yok. Elbet bir gün yukarıdakiler hangilerinin burada kalıp hangilerinin başka yerlere gönderileceğini karar vereceklerdir. Hanımefendi, niyetimiz burada yeni bir Türk nesli yetiştirmek. Uzun uzun cümleler kurarken kekelemesi ortadan kalkıyor. Ne garip. Adamın sanki dili çözüldü, biri kendini boşaltıyor gibi bir alay gereksiz laf etmekte. Konuşmaktan yorulunca ayağa kalktı. Hay Allah. Dudağına bir tik musallat olmuş, gene kekelemeye başlamıştı. Artık oğullarınızı bana emanet edebilirsiniz hanımefendi. Haftada bir ziyarete de gelebilirsiniz ama onlar birkaç ay eğitim görmeden eve çıkmayacaklar. Annem teşekkür etti, biz elini öptük. Hüseyin Ağa'nın eşliğinde ana kapıya gitmek üzere çıktı. Yüzbaşı ile yalnız kaldık. Anneme anlattıkları kulaklarımda çınlarken o bize bakıyor, biz ona bakıyoruz. 25 yıl pek uzun bir süre değil mi? Yaşamın yarısı eder. Bakışlarımı tozlu pencerelere çeviriyor ve bakımsız bahçede yemekhaneden çıkan çocukları görüyorum. Kalbim hızlı hızlı çarpıyor. Yaldız'da bir takım sıyrıklar ortaya çıktı. Askeri okula gelmeyi ben istedim doğru ama hani nerede bunun pırıltısı ve görkemi? 19. ayrımın sonu sayfa 245.